Selam dostlar. Bugün yine sizlerle kendi yazdığım bir hikayeyle beraberiz. Hazırsanız başlayalım. Hikayenin adı Armağan. Armağan. 1. Hepimiz bir şeylerin eksikliğini duyarak yaşarız. Beklenti ve isteklerimiz bitmek bilmez. Çünkü böyleyizdir. Böyle evrilmiş, yetişmiş, yetiştirilmişizdir. Yani sahip olmayı isteme özelliğimizin sınırı yoktur. Bu isteklerin bazıları vardır ki yerine getirilmediği takdirde kişi kendini onulmaz hisseder. Kimi zamanlar bunlara ulaşma konusunda başarısızlıklar yaşar ve çoklukla hiç ulaşamadıklarımız olur. Yine de vazgeçmeyiz. Bu istekler de görecelidir. Örneğin ıssız bir dağda mahsur kalan bir çoban için bir çakmak ne kadar büyük bir değer taşıyorsa, genç bir kızın da yeni ve günün modası bir bluza sahip olmayı istemesi ona göre aynı değeri taşır. Ya da inşaat amelesi Kasım'ın oğlu Küçük Cevdet'in altı dağılmış pabuçlarının yerine yeni olan bir çift kundurayı istemesi, Hasan dayının evinin badana edilebilme hayali veya pamuk helva satan gözlüklü amcanın parayı, çok çok parayı arzulaması. Ya da mesela sabıkalı Mustafa'nın her gün en az bir paket sigaraya olan ihtiyacıyla uzak komşumuz Mümine Hanım'ın rüyalarında gördüğü ve hayallerini kurduğu bahçesi kameriyeli ve havuzlu evi alabilme düşüncesi kendilerine göre olmazsa olmaz değil midir? Kısaca kimine göre o, kimine göre bu önemlidir. Ve bu ihtiyaçları belirleyenler de sadece o kişilerdir. Şimdi 40'lı yaşlara merdiven dayadığım bu günlerde, çocukluğumda kalan bu fikirleri aklımdan geçirirken, o zamanlar benim de bunlar gibi büyük bir hayalimin olduğunu anımsıyorum. Bir bisiklet. Ah, evet, bir bisiklet. Önünde sepeti olan, frenine asılınca toprakta kazık atan, direksiyonu şöyle öküz boynuzu gibi bükülmüş, jant tellerine plastik ve renkli boncuklar takılmış bir bisiklet. Ne güzel olurdu böyle bir bisiklet benim olsaydı. Ah! Her gece bunun hayaliyle yatıyor, gece uykumda rüyasını görüyordum. Şafakla evden fırlayıp kırlara, dağlara ve sonsuzluğa uzanıyormuş hissi veren asfalt yolda, akşamlara kadar pedal çeviriyor, çeviriyor, çeviriyordum. Hayalini kurmak bile içimi kıpır kıpır ediyordu. Bir gün, evet, bir gün benim de bu özelliklere sahip bir bisikletim olsaydı. Aman Allah'ım! O vakit, ben Kaptan Kusto'nun gemisine bağlandığı gibi ona bağlanıverirdim. Onu akşam olunca eve taşır, onunla yatıp kalkardım. En iyi arkadaşım, belki de tek arkadaşım o olurdu. Köydeki arkadaşlarım arasında kıskançlık kavgaları yaşanırdı. Benle arkadaş olmak için kıyasıya yarışırlardı o zaman. Belki de binmek isterlerdi bisikletime. Samet dışında herkesi bindirirdim. Samet'i sevmiyordum çünkü. O geçen gün okulda bana
''Senin baban yok, sen bir piç kurususun''
dedi. O öyle deyince diğer arkadaşlarım güldüler. Hem de çok güldüler. Piç. Ne demekti bu böyle? Okul çıkışı anneme sordum bunu. Kızdı, bağırdı, ağladı zavallı kadın. Gözleri uzaklara daldı gitti bir süre. Sonra, ''Senin baban vardı oğlum, sen piç filan değilsin'' dedi. Şimdi yok, öldü. Ama bir zamanlar vardı. Annemi o akşam bana söyledikleriyle üzdüğü için Samet'i bisikletimin yanına bile yaklaştırmayacaktım. Yasaklayacaktım ona. Bir bisiklet, bisikletim, benim bisikletim. Çok mu şey istiyordum sanki? Babam olsaydı ilk dediğimde alırdı bana onu. Ama ne yazık ki yoktu babam. Annem alsa alamaz, parası yok onun. Hem hasta o. O zamanlar günlerim hep bu düşünceler ve beklentilerle geçip gidiyordu. Yatıyor kalkıyor, bir bisikletimin olacağını kuruyordum kafamda. Her gün, hem de her gün. Bir gün bir şey oldu. Bu, kaderin ne olduğunu öğrenmemi sağlayarak, umut olduğu sürece istenen şeyin bir şekilde gerçekleşebileceğine olan inancımı biledi, tazeledi. Ve aslında birbiriyle alakasız gibi görünse de, parça parça birçok kesitin birleşip bir bütün haline gelerek, hayattan her neyi istersek isteyelim, ona ulaşabileceğimizi anlamama vesile oldu. Yıllar sonra üzerine biraz düşününce farkına vardım bunun ve anlatmak istedim. 2. Nüfusu az olan köylerde büyümüş olanlar iyi bilirler ki, bu tip yerleşim alanlarının okulları küçük, tek katlı, içerisinde en fazla iki sınıf okuyacak şekilde bölünmüş, bol pencereli binalardır. Ve bu yapıların yanında, okuldan fazla uzak olmayacak mesafede öğretmenler için yine tek katlı bir lojmanla birlikte bir depo yapılmıştır. Bunların tamamının mimarisi bir bütündür. Renklerinden tutun da görünüşüne, şekline, aralarında sadece boyut farkları bulunur. En azından bizim köyün okulu bu şekilde yapılmıştı. Okula gitmek köydeki diğer çocuklar gibi benim için de en eğlenceli ve eğitici olsa da, okulun köye olan uzaklığı her zaman bu eğlencenin tek sorunu durumundaydı. Her kimin fikriydi bilmiyorum, ancak okulun köyün ta en yukarısına, uzağa yapılmış olması, o zamanlarki aklımca bile tam bir saçmalıktı. Öyle ya, öğrencilerin, hele hele benim gibi birinci sınıf öğrencilerinin bir başına sabahın kör saati yola düşerek eşek kadar köpeklerin arasından geçip okula ulaşmasının zor olacağı düşünülmemiş miydi? Bunları geçtim, köyde kış aylarının ayaz ve zorlu geçişi, kar yağmaya başladığında karın boyumuzu geçecek kadar biriktirmeden dinmeyişi çilemize ayrıca çile katardı. Fırtına olur, boran olur, doğanın tüm acımasızlığı üzerimizden geçerdi. Sıklıkla böyle günler çocukları babaları götürürdü okullarına. Kimi kucakta, kimi omuzlarda, kimi de kızakla taşınırdı okula. Tabii bu durumda ben yine talihsizdim. Çünkü babamın olmayışı ve annemin hasta oluşu nedeniyle ben okula yalnız başıma gitmek mecburiyetindeydim. Ve şansa bakınız ki bizim ev okula en uzak evlerden birisiydi. Kar ve tipinin gece boyu sürdüğü ve sabaha yakın azalsa da devam ettiği o sabah yine tek başıma okula gitmek için evden çıkmıştım. Annem üzerime üşümeyeyim diye babamın olan ve benim giyebilmem için küçültüp yeniden diktiği ceketi giydirmişti. Yetmemiş, evde bulabildiği ne varsa üzerime sarıp sarmalamış, bez çantamı da tüm bu kıyafet ve paçavra yığınının üzerine postacıların yaptığı gibi çaprazlamasına asmıştı. Dışarıya çıktığımda bu haldeydim. Ama daha ilk adımda annemin tüm bu kıyafetleri giydirirken aslında ne kadar da haklı olduğunu anladım. İnanılmaz soğuk bir gündü. Zorla ilerliyordum. Önümde uzayan yol, 200 metre kadar düz devam ettikten sonra I ve K şehirlerini birbirine bağlayan şehirler arası ana yolun yakınından geçiyor, oradan kuzeye doğru kıvrılarak okulun olduğu tepeye dönüyordu. Bir yandan yürüyor, bir yandan da o günü, dersleri, hangi konuları işleyeceğimizi, bir önceki ders nerede kaldığımızı hatırlamaya çalışıyordum. Birden aklıma gelen bir düşünce beni olduğum yere mıhladı. Heyhat! İlk dersin kitap ve defterlerini almamış, evde unutmuştum. Akşam ders çalışıp ödevimi yaptıktan sonra sabah yerine koyarım diye pencere pervazını üzerine bırakmış, sabah da almadan çıkmıştım. Büyük bir hataydı bu ama kaybedecek zaman da yoktu. Aceleyle geri döndüm. Üzerimde taşıdığım yükten zorlansam da rüzgarı arkama aldığımdan koşabildiğim kadar hızla koşarak eve vardım. İnekten sağdığı sütü süzmeye uğraşan annemin şaşkın bakışları arasında defter ve kitabımı bıraktığım yerden alarak yeniden az önceki yere gerisin geri geldim. Kar ve tipi aynen devam ediyor, uzaklarda, ta köyün tarlalarının başladığı yanda ard arda birkaç köpek ara ara havlıyordu. Ana yola çok yaklaşmıştım. Birden az ötede bir şey gördüğümü sandım, bekledim. Fırtınanın süpürttüğü kar gözlerime doluyordu. Elimi gözlerime siper ederek aynı yere dikkat kesildim. Evet, orada birisi vardı. Yolun kıyısında pusun kurşuni renkleri arasına gömülmüş, yerde boylu boyunca uzanıyordu bu kişi. Acaba hayal mi görüyordum? Ceketimin koluyla gözlerimi sildim. Hayır, hayal değildi bu. Elimde olmadan irkildim. Kanım damarlarımdan çekildi. Kısa sürede toparlansam da yerdeki görüntüye bakmayı sürdürdüm. Temkinli olmaya çalışıyordum. Birkaç adım attım ona doğru. Görüntüler biraz daha belirginleşti. Üzeri başı kar olsa da bir adam olduğu seçilebiliyordu. Biraz daha yaklaştım. Aramızda iki adım ha vardı ha yoktu. Tanıyamadım adamı. Bizim oralardan değildi. Yabancıydı. Kimdi? Orada öylece yatmış ne yapıyordu? Annemin ve öğretmenimin sözleri kulağımda çınlamaya başladı o an.
Sakın tanımadığın birinin yanına gitme. Sakın öyle biriyle konuşma.
Üşüdüğüm için kasılan ve titreyen bedenime yaşadıklarımın korkusu da eklendiğinden titremelerim iyice artmıştı. Dişlerim çat çat birbirine vuruyordu. Ben bu haldeyken yerde yatan yabancı başını hafifçe kaldırdı. Çenesinde, burnunda ve alnının değişik yerlerinde derin yara izleri vardı. Sert bir şeye çarpmış ya da yüzü bir yere sürtünmüş gibi kanlar içindeydi. Yaralarından akan kan bembeyaz karın üzerinde korkunç bir iz bırakıyor, sanki kar için için yanıyordu. Bana
"Hey!"
dedi acı çeker bir ses tonuyla.
"Yardım et."
Annemin ve öğretmenimin sözleri daha güçlü, daha yüksek sesle çınlamaya başladı o anlık kulaklarımda. Ama ne olursa olsun bu adama karşı yardım etme isteği kabarıyordu içimde. Bu yüzden ona "Nasıl yardım?" dedim. Adam inlercesine
"Donuyorum galiba." dedi. "Hareket edemiyorum."
Donuyor muydu? Soğuktu. Mümkündü. Ne yapabilirdim? Aklıma anneme haber vermek geldi. "Size yardım etmesi için annemi çağıracağım." dedim. Ve adamı orada bırakıp yeniden eve doğru koşmaya başladım. Korkum yerini merakı bırakıyordu. Kapıyı açıp eve girdiğimde annem işlerini bitirmek üzereydi. Beni görünce şaşırdı. Ona başıma gelenleri bir çırpıda anlattım. Yoldaki yaralı yatan adamdan ve onun yardım istediğinden söz ettim. Bir yandan da okul çantamı ve üzerimdeki kıyafetlerin bir kısmını sıyırdım attım. Annem elindeki işini bıraktı. "Göster yerine" diyerek ayaklandı. Vakit kaybetmeden adamın yanına geldik. Rüzgar iyice artmıştı. Çıplak kavak ağaçlarının dallarına çarpıp uğulduyordu. Tüm bu doğanın öfkesi karşısında yaralı adam onu bıraktığım yerde öylece yatıyor, kımıldamıyordu. Annem adamın yanına diz çöktü. Onunla bir zaman konuşmaya çalıştı. dürtükledi onu. Adam sadece boğuk boğuk bir şeyler mırıldandı. Bunun üzerine annem bağırarak kaldıralım, eve götürelim dedi bana. Sesi bulutun içinde kayboluyordu. İki yandan adamın koltuk altlarına girdik ve onu yerden güç bela kaldırıp omuzladık. Adam da biraz kendine gelir gibi olduğundan bize yardımcı olmaya çalışıyordu. Yoğun çaba sonucunda adamı bizim eve taşıdık. Ben hemen sobayı besledim. Oda ısınırken annem de bir tasın içine biraz su koyup geldi ve bir bez yardımıyla adamın yaralarını silip kuruladı, sardı. Sol elinin dirsek tarafı başına gelen kazadan dolayı ezilmişti. Annem adamın kolunu sabitleyip iple destekledi. Adam bu anlarda belli belirsiz inliyordu. Isınınca gözlerini araladı yaralı adam. Ona bir bardak çayla bir parça ekmek yedirdik. Adam dakikadan dakikaya kendine geldi. İyice toparlayınca başına gelenleri anlattı. I şehrinden arabasıyla gece yola çıkmış adam. K şehrine bir sevkiyat için gidiyormuş. Gece boyu kah arabasını bir yana çekip bekleyerek, kah ilerleyerek bizim köye kadar ulaşabilmiş. Ancak yolun kardan dolayı görünmeyecek kadar gözden kayboluşundan ve yoğun sisin her yeri sarıp görüş mesafesini düşürüşünden dolayı araç köyün yakınlarında yoldan çıkıp şarampole kaymış ve yol kenarındaki bir ağaca çarpmış. Adam bu çarpmayla dışarı fırlamış ve sürünerek benim onu bulduğum yere kadar gelebilmiş. Yaralı adam gayet soğukkanlı anlatıyordu başına gelenleri. Rahattı. Tane tane konuşuyordu. Konuşmasının sonuna doğru benden yana döndü. Bana,
''Hayatımı sana borçluyum delikanlı.'' dedi. ''Sen olmasaydın, benim orada olduğumun kimse farkına varmayacak, ihtimal orada ölüp gidecektim. Seni Allah çıkardı karşıma. Teşekkür ederim sana. Çok teşekkür ederim. Hem biliyor musun, benim sen yaşlarda bir kızım var. Beni ona bağışladın.''
Adam durmadan konuşuyordu. Yaşayacağını ve yaşadığı süre boyunca bugünü ve bizi hatırlayacağını, ailesini bir kez daha görebilecek olmasından dolayı hissettiği mutluluğu, başına gelen bu felaketten sonra artık daha da dikkatli olacağını, çünkü öyle olması gerektiğini, bana ve anneme sonsuz minnet ve şükran duyduğunu, annemi öz ve öz kardeşi, beni de oğlu gibi gördüğünü, iyi niyetimizi, yardımseverliğimizi övüp duruyordu. Zaman zaman gözleri yaşarıyordu. Ellerimi tutup gözlerine götürüyor, beni mahcup ediyordu. Yaşadıklarımız nedeniyle o gün okula gitmedim. Hatta okul aklıma gelmedi bile. Saatlerce yabancının yanında kalarak onun bitmeyeceğini sandığım konuşmalarını ve yinelemelerini dinledim. Öğle sonuydu. Adamın üzerine bir ağırlık çökmüştü. Göz kapakları yorgun ve yapışkan bir rehafetle açılıp kapanıyordu. Annem bunu anladığından bana adamı rahatsız etmemem konusunda işaret ederek kalktı. İneklerin yemini ve suyunu vermek için arka tarafa avluya dolandı. Ben de bir kağıt parçasına resim çizmeye başladım. Adam bir zaman kestirdi. Uyandığında bana ne yaptığımı sordu. Resim dedim. Resim yapmaya çalışıyorum. Kağıdı istedi. Utanmıştım. Bunu anlayınca çizim yaptığım kağıdı uzanıp kendi aldı. İnceledi. Homurdanıyor, bir yandan da gülümsüyordu. Benden boş bir kağıt istedi. Verdim. Sağlam eliyle hızla bir şeyler çizdi. Sonra eksik veya hatalı olduğunu düşündüğü yerleri düzenledi. Bazı yerleri sildi, yeniden çizdi. İşini bitirdi.
Şimdi oldu işte dedi.
Kağıdı bana uzattı. Daha önce görmediğim kadar iyi bir kara kalem çizimiydi bu. Benim yapmaya çalıştığımı yapmış, bir bisiklet çizmişti. Yaptığına hayran hayran baktığımı görünce,
''Bisikletleri çok mu seviyorsun sen?''
diye sordu. ''Evet'' dedim. ''Kim sevmez ki?''
''Peki senin bisikletin var mı?''
''Yok'' dedim. ''Bana kim alır bir bisikleti?''
''Baban alır.''
dedi. ''Babam yok ki benim. Ölmüş. Çok olmuş öleli. Bu yüzden ben bir piçmişim.'' dedim. Yabancının yüz ifadesi değişti.
''Niçin öyle diyorsun kendine?''
diye sordu. Bunu köydeki birinin, Samet'in söylediğini söyledim. Gözleri hüzünle buğulandı. Beni uzun süre inceledi. Bir süre sonra babama ne olduğunu sordu. Uzun zaman önce dağda çobanlık yaparken kurtların saldırısına uğrayarak can verdiğini anlattım. Bakışları bir süre düşünceli düşünceli camdan dışarılara kaydı.
Anlıyorum
dedi. Ne anladığını sormadım. O da söylemedi. Bu konuşmalardan sonra fazla kalmadı da zaten. Muhtarı bulmalıyım diyerek evden ayrıldı. Annemle kapıda uğurladık onu. Giderken anneme teşekkür etti. Bana döndü. Sağlam olan elini omzuma koydu.
Zamanla her şey düzelir delikanlı dedi. Düzelmelidir. Gidenler bazen geri gelemez ama öyle iyi şeyler yaşarsın ki sen onların yanına gidince anlatacağın hikayen olur. Bu yüzden umudunu asla yitirme. İnan bir zaman gelir bu günü, bu anları tebessümle anarsın.
Sonra aksayan sağ ayağını sürükleyerek köyün olduğu yana doğru yürüdü, sislerin içinde kayboldu. 3. Aradan aylar geçti. Kış bitti, karlar eridi. Bahar geldi köyümüze. Toprak yeşerdi, şenlendi. Ben okula gitmeye devam ettim. Havalar ısınmaya başladığından okuldan gelince inekleri otlatıyordum artık. İnekleri köyün yakınındaki tepelere götürüyor, inekler otlarken ben çiğdem kazıyor, palamut topluyordum. Bir gün akşama doğru inekleri getirdiğimde bizim evin önünde bir kalabalık gördüm. Bunlar okuldaki arkadaşlarımdı. Ne yapıyorlardı orada öyle? Hiç huyları değildi. Gelmezlerdi bizim evin oraya. Çoğunu orada ilk kez görüyordum. Annem önüme çıkıp inekleri benden teslim alarak onları bağlamak için avluya götürdü. Giderken bana
"Senin için bir şey geldi oğlum."
dedi. Ne olduğunu soramadan inekleri sürdü. Ben de yürüyüşümü hızlandırıp arkadaşlarımın arasına karıştım. Geniş bir daire çizmişler, ortada duran şeye ilgi, merak ve sevgiyle bakıyorlardı. Bu gri renkte bir bisiklet idi. Gıcır gıcır, tekerlekleri yepyeni, ince jantları renkli boncuklarla donatılmış, üstelik sili bile olan bir bisiklet. Üzerinde de bir not vardı. Arkadaşım Hasan bu notu yüksek sesle okudu.
"Delikanlı, hayatımı kurtardığın için sana ne kadar teşekkür etsem az gelir. Bu bisiklet senindir. Güle güle kullan. Dostun, yaralı adam."